Ayrım 21.
Her gen seçimde eşit parçalar halinde bölünmüş tarla ve çayırlar, çeşitli ev ekonomileri arasında kura ile dağıtıldılar. Bu sıralarda devirli yeniden dağıtımların yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz. Herhalde Roma ellerinde bu töre çabucak ortadan kalktı ve çeşitli paylar başkasına satılabilen özel mülk, alü haline geldiler. Ormanlar ve otlaklar herkesin kullanımı için bölümsüz kaldılar. Bu kullanım ve paylaşılmış toprakların işlenme biçimi eski töreye göre ve topluluğun kararıyla düzenlendi. Gens köyünde ne kadar uzun bir zamandan beri yerleşmişse, Cermenlerle Romalılar giderek o kadar kaynaşıyorlar ve gentilis bağın akrabalık niteliği terel, teritoriyel nitelik karşısında o kadar siliniyordu. Gens kökeninin çoğunlukla görülebilir bir durumda bulunan izleri, yani birlik üyeleri arasındaki akrabalık, Mark birliği içinde eridi. Öyleyse burada gentilis örgütlenme hiç değilse Mark ortaklığının tutunduğu ülkelerde, Fransa'nın kuzeyinde, İngiltere'de, Almanya ve İskandinavya'da yavaş yavaş yerel bir örgütlenme biçimine dönüştü ve bundan ötürü devletin kuruluşuna uygun olma yeteneğini kazandı. Ama gene de bütün gentilis örgütlenmeye özgü ilkel demokratik niteliğini korudu ve böylece daha sonra kendisine zorla kabul ettirilen yozlaşmış biçim içinde bile kendinden bir şeyler sakladı. Ve en yakın çağa kadar ezilen insanların elinde etkili bir silah olarak kaldı. Eğer gens içindeki kan bağı çabucak kaybolduysa, bu aşiret içinde olduğu kadar bütün halk içinde de yönetici organların fetih sonucu yozlaşmaları yüzünden oldu. Biliyoruz ki astlar üzerinde egemenlik, gentilis örgütlenme ile bağdaşmaz bir şeydir. Bunu burada büyük bir ölçek üzerinde görüyoruz. Roma illerinin efendisi bulunan Cermen halkları, fethettikleri yeni bir düzene koymak zorundaydılar. Ama Romalı kitleler ne gentilis gruplar içine kabul edilebilirlerdi, ne de bu gruplar aracılığıyla egemenlik altına alınabilirlerdi. Her şeyden önce çoğu yerlerde varlıklarını sürdüren yerel Roma yönetim organlarının başına Roma devleti yerine geçecek bir şey, substitüt koymak gerekiyordu ve bu da ancak bir başka devlet olabilirdi. Öyleyse gentilis kuruluş organlarının devlet organları haline dönüşmeleri ve bu işinde koşulların baskısı altında çok çabuk olması gerekiyordu. Ama Fatih halkın en yakın temsilcisi askeri şefti. Fethedilen toprakların dış güvenliği olduğu kadar iç güvenliği de onun iktidarının pekişmiş olmasını gerektiriyordu. Askeri komutanlığa dönüşmesi zamanı gelmişti. Bu dönüşüm gerçekleşti. Franklar İmparatorluğu'nu alalım. Burada utku kazanmış Saliyenler halkının eline yalnızca Roma devletinin uçsuz bucaksız yurtlukları değil, ayrıca irili ufaklı ülke, Gau ve Mark birlikleri arasında paylaşılmamış bulunan bütün geniş topraklar, özellikle büyük orman alanları da geçmişti. Basit yüksek askeri şeflikten gerçek prens aşamasına geçmiş bulunan Frank kralının yaptığı ilk şey, bu halk mülkünü krallık yurtluğu biçimine dönüştürmek, onu halktan çalmak ve armağan ya da yurtluk, fief olarak bileğindeki adamlara vermek oldu. Başlangıçta onun kişisel askeri muhafız takımı, eskort ve ordunun öbür ast şeflerinde meydana gelmiş bulunan bu bilelik, kısa zamanda Romalılarla, yani katiplik yetenekleri, kültürleri, Latinceden türeyen halk dilleri, Latin yazı dili ve ülkenin hukuku üzerindeki bilgileriyle çabucak vazgeçilmez bir durum kazanan Romalılaşmış Gollülerle büyüdü. Ayrıca bunlara hükümdar bileliğini, La Cour, meydana getiren ve kralın aralarından gözdelerini seçtiği köleler, serfler ve azatlılar da katıldılar. Halka ait olan toprak parçaları önce çoğunlukla armağan olarak, daha sonra da dirlik, Benefisum biçimi altında başlangıçta hemen hemen daima kralın yaşam süresince bu insanlara verildi. Böylece halk zararına yeni bir soylular sınıfının temeli atılmış oldu. Ama hepsi bu kadar değil. Geniş imparatorluk alanı eski gentilis örgütlenme araçlarıyla yönetilemiyordu. Şefler konseyi çoktan beri yürürlükten kalkmadığı yerlerde bile toplanamıyordu ve kısa zamanda yerini kralın sürekli çevresine bıraktı. Eski halk meclisi biçimsel olarak varlığını sürdürdü ama o da gitgide yalnızca ordunun, ast şefleriyle doğmakta bulunan soyluluğun meclisi haline geldi. İç savaşlarla fetih savaşları, ki bu sonuncuları asıl Charlemagne zamanında yapılmışlardı, bütün bu sürekli savaşlar vaktiyle Cumhuriyet'in son zamanlarında Roma köylülerini nasıl tüketip yıkmışlarsa, Frank kitlesini, toprak sahibi özgür köylüleri de öylece tükettiler ve yıktılar. Başlangıçta ordunun bütününü ve Fransa'nın fethinden sonra da çekirdeğini oluşturan bu özgür köylüler, 9. yüzyılın başlarında öylesine yoksul düşmüşlerdi ki ancak 5 erkekten biri savaşa katılabiliyordu. Doğrudan doğruya kral tarafından toplanmaya çağrılan özgür köylülerden kurulu bir silahlı kuvvet yerine, aralarında serf köylülerin, yani vaktiyle kraldan başka efendi tanımayan ve daha da önceleri hiçbir efendi, hatta bir kral bile tanımayan kimselerden gelen kuşakların da bulunduğu yeni beliren büyüklerin çavuşlarından Diens Leut kurulu bir ordu meydana getirilmişti. Charlemagne'in ardılları zamanında iç savaşlar, krallık iktidarının güçsüzlüğü ve bunun sonucu büyüklerin yaptığı yolsuzluklar, Charlemagne'in tarafından atanmış bulunan ve görevlerinin kalıtımla geçmesi özlerini taşıyan kontlar da buna ekleniyordu. Son olarak da Norman akınlarıyla Frank köylüsünün yıkılışı tamamlandı. Charlemagne'in ölümünden 50 yıl sonra Frank İmparatorluğu direnmeye yeteneksiz, tıpkı Roma İmparatorluğu'nun 400 yıl önce Frankların ayakları dibinde kalması gibi Normanların ayakları altına seriliyordu. Ve yalnızca dış güçsüzlük değil, iç düzen, daha doğrusu düzensizlik de hemen aynı derecede kötüydü. Özgür durumdaki Frank köylüleri öncellerinin, yani Roma kolonlarının durumuna benzer bir durum içine sokulmuşlardır. Savaşlar ve soygunlarla yıkılmış krallık iktidarı da onları korumak için çok güçsüz olduğuna göre ya yeni soylular sınıfının ya da kilisenin koruması altına girmek zorundaydılar. Ama bu koruma onlara pahalıya mal oluyordu. Vaktiyle Gol köylülerinin yapmış bulundukları gibi topraklarının mülkiyetini, bunu onlara değişik ve değişebilir biçimler altında ama her zaman hizmet ve vergi yükümlülüğü karşılığı tenür, bağımlı köylü işletmesi olarak veren metbularına, suzerain aktarmak zorunda kaldılar. Bu bağımlılık biçiminin egemenliği altına girdikten sonra yavaş yavaş kişisel özgürlüklerini de yitirdiler, birkaç kuşak sonra artık çoğunlukla serf durumuna gelmişlerdi. Köylülüğün çöküşü ne kadar hızlı oluyordu? Saint-Germain-de-Pré, o zaman Paris yakınında, şimdi Paris'in içinde, manastırının kadastro kütüğü olan Irminon Polyptiki bunu gösterir. Bu manastırın çevreye serpilmiş geniş toprakları üzerinde, daha Charlemagne zamanında hemen hemen Saint-Germain adları taşıyan franklara ilişkin olmak üzere 2788 ev ekonomisi vardı. Bunlar arasında 2080 kolon, 35 lit, 30, 220 köle ve yalnızca 8 özgür uyruk, Hintersassen ekonomi bulunuyordu. Metbu, köylünün toprağını mülk olarak kendine devrettiriyor ve ona yalnızca yaşadığı sürece topraktan yararlanma hakkını veriyordu. İşte Salvianus'un dine aykırı olduğunu ilan ettiği bu yöntem şimdi genellikle kilise tarafından köylülere karşı uygulanmaktaydı. Mark ortaklığı üyesi Cermenlere köprü ve yol yapımı ve genel yarar sağlayan öbür işler için yüklenen hizmetlerde olduğu gibi gitgide yayılan angaryalar, korve, örneklerini Roma angaristlerinden yani devlet yararına yaptırılan zoraki hizmetlerden almışlardı. Öyleyse görünüşte halk kitlesi 400 yıl sonra tamamen hareket noktasına dönmüş bulunuyordu. Ama bu yalnızca iki şeyi tanıtlıyordu. Bir yandan batmakta olan Roma İmparatorluğu'nda toplumsal örgütlenme ve mülkiyet dağılımının tarım ve sanayideki çağdaş üretim aşamasına tamamen uygun düştüklerini ve bundan dolayı kaçınılmaz şeyler olduklarını, öte yandan bu üretim aşamasının daha sonraki 400 yıl süresince kayda değer bir ilerleme ya da gerileme göstermediğini ve bundan dolayı da aynı mülkiyet dağılımı ve aynı sınıfların zorunlu olarak yeniden ortaya çıkmalarına neden olduğunu. Roma İmparatorluğu'nun son yüzyıllarında kent köy üzerindeki eski ağırlığını kaybetmiş ve bu ağırlığı Cermen egemenliğinin ilk yüzyılları içinde de yeniden elde edememişti. Bu, tarımda olduğu kadar sanayide de düşük bir gelişme derecesini öngerektirir. Egemen büyük toprak sahipleriyle küçük bağımlı köylüler bu durumun zorunlu ürünleridir. Bir yandan kölelerle birlikte Roma Latifundiyalar ekonomisini, öte yandan Angaryalarla birlikte modern büyük ekimi böyle bir topluma aşılamak olanaksızdı. Charles Menange'ın hemen hemen iz bırakmadan yok olan o ünlü imparatorluk villalarıyla yaptığı büyük deneyle bunun böyle olduğunu tanıtlar. Bu deneyler manastırlar tarafından devam ettirildi ve yalnızca onlar için verimli oldu. Ama manastırlar bekarlık üzerine kurulu anormal toplumsal yapılardı. İstisnai sonuçlar verebilirlerdi ama işte bundan dolayı da istisna olarak kalmak zorundaydılar. Ama gene de bu 400 yıl süresince bir ilerleme olmuştu. Bu dönemin sonunda her ne kadar başta var olan başlıca sınıfların hemen hemen tıpkısını yeniden buluyorsak da bu sınıfları meydana getiren insanlar değişmişlerdi. Antik kölecilik yok olmuştu. Kopuk takımı ve lumpt içine düşmüş, çalışmayı aşağılık bir şey olarak hor gören özgür insanlar yok olmuştu. Roma kolonuyla yeni serf arasında özgür Frank köylüsü ortaya çıkmıştı. Batmakta olan Roma İmparatorluğu'nun yararsız anısı ve boşuna çekişmesi ölmüş ve gömülmüştü. 9. yüzyılın toplumsal sınıfları gerileyen bir uygarlığın batışı içinde değil, yeni bir uygarlığın doğum sancıları içinde meydana gelmişlerdi. Yeni kuşak, efendisi olsun hizmetkarı olsun Romalı öncellerine göre yiğit bir kuşaktı. Romalılar için antik dünyanın umutsuz çöküş biçimi olan güçlü toprak sahipleri ile köleleştirilmiş köylüler arasındaki ilişkiler şimdi yeni kuşak için yeni bir gelişmenin hareket noktası olmuştu. Dahası var, bu 400 yıl ne kadar verimsiz görünürse görünsün, onlardan hiç olmazsa bir büyük sonuç kalıyordu. Batı Avrupa insanlığının gelecekteki tarih için yeni örgütlenme ve yapısı olan modern milliyetler, Cermenler Avrupa'yı gerçekten yeniden canlandırmışlardı ve bu yüzden Cermanik dönemdeki devletlerin yıkılışı Normanlara ve Sarazenlere çevirenin notu Kuzey Afrika ve İspanya Arapları uyruklaşmayla değil toprak dirliklerinde benefikes ve koruma aramada feodaliteye doğru sürekli bir gelişmeyle sonuçlandı. Ve bu öyle büyük bir nüfus artışıyla birlikte oldu ki hemen 200 yıl sonra Haçlı zaferlerindeki büyük insan kayıplarına kolayca katlanıldı. Ama Cermenlerin can çekişen Avrupa'ya sayesinde yeni bir dirimsel güç üfürdükleri gizemli büyü neydi? Şöven tarihçilerimizin bize anlattıkları gibi bu Cermanik topluluğun içinde var olan tansıklı bir erdem miydi? Hiç de değil. Cermenler özellikle o çağda çok yetenekli ve canlı bir gelişme içinde bulunan Aryen bir soydu. Ama Avrupa'yı gençleştiren onların özgül ulusal nitelikleri değil, yalnızca barbarlıkları, gentilis örgütlenmeleridir. Cermenlerin kişisel değer ve yiğitlikleri, özgürlük eğilimleri ve her kamu işini kendi işi gibi gören demokratik içgüdüleri, uzun sözün kısası Romalıların yitirmiş bulundukları ve Roma dünyasının balçığıyla yeni devletler yapmaya ve yeni ulusal özellikleri geliştirmeye yetenekli bütün nitelikler, eğer bunlar yukarı aşamadaki barbara ilişkin gentilis örgütlenmenin meyvesi olan belirleyici çizgiler değilse neydi? Eğer onlar tek eşliliğin eski biçimini alt üst ettilerse, eğer erkeğin aile içindeki egemenliğini yumuşattılarsa, eğer kadına klasik dünyanın hiç görmemiş bulunduğu çok yüksek bir durum sağladılarsa, onları bütün bu işleri yapmaya yetenekli kılan şey, barbarlıkları, gentilis töreleri, analık hukuku çağının hala canlı olan kalıtları, lex değilse neydi? Eğer onlar hiç değilse belli başlı 3 ülkede, Almanya, Kuzey Fransa ve İngiltere'de gerçek rentalist örgütlenmeden bir parçayı mark ortaklıkları biçimi altında kurtarıp feodal devlete geçtiler. Ve böylece ezilen sınıfa, köylülere, hatta orta çağın en sert servaj, toprak bentlik düzeni altında bile ne antik kölelerin ne de modern proleterlerin yararlanabildikleri genel bir kaynaşma ve bir direnç aracı verdilerse, bu barbarlıklarından, soylar bakımından yerleşme biçimindeki tamamen barbar sistemlerinden başka neye borçlu bulunuyordu? Ve son olarak, eğer onlar ana yurtlarında vaktiyle uygulanmış ve Roma İmparatorluğundaki köleciliğin de kendisine doğru evrimleşmiş bulunduğu kulluğun, servitude, yumuşatılmış biçimini geliştirdiler. Ve yalnızca ilk olarak Fourier'in çiftçilere topluluk halinde ve dereceli kurtuluş araçlarını sağlar, 31 diye belirttiği ve bundan ötürü gerçekte orta çağ serfleri yavaş yavaş sınıf olarak kurtuluşlarını kopardıkları halde, yalnızca bireysel, araçsız ve derecesiz kurtuluşun olanaklı bulunduğu köleciliğe göre, antik çağda köleciliğin bir ayaklanmayla ortadan kaldırıldığı hiç görülmemiştir. Büyük üstünlük taşıyan bu biçimin geçerlilik kazanmasını sağladılarsa, bu sayesinde ister antik çağın çalışma köleciliği, ister doğunun ev köleciliği şeklinde olsun, henüz tam köleciliğe ulaşmamış bulunan Cermenlerin barbarlığından başka neye borçlu bulunuluyordu? Cermenlerin Roma dünyasına dirimsel güç ve canlandırıcı tohum olarak aşıladıkları tek şey barbarlık idi. Gerçekte can çekişen uygarlık yüzünden acı çeken bir dünyayı gençleştirmeye yalnızca barbarlar yeteneklidir. Ve Cermenlerin büyük akınlardan önce ulaşmış ve içinde gelişmiş bulundukları barbarlığın yukarı aşaması bu süreç için gerçekten en uygun aşamaydı. Bu her şeyi açıklar. 9. Barbarlık ve uygarlık. Şimdi ayrı ayrı 3 büyük örnekte Yunanlılarda, Romalılarda ve Cermenlerde gentilist örgütlenmenin yıkılışını izlemiş bulunuyoruz. Bitirmek için barbarlığın yukarı aşamasından itibaren toplumdaki gentilist örgütlenmeyi yıkmaya çalışan ve uygarlığın doğuşuyla onu tamamen yok eden genel iktisadi koşulları inceleyelim. Burada Marx'ın Kapitali bize Morgan'ın kitabı kadar gerekli olacak. Yabanıllığın orta aşamasında doğup yukarı aşamasında gelişmesini sürdüren Gens, sahip bulunduğumuz kaynaklardan anlayabildiğimiz kadarıyla barbarlığın aşağı aşamasında gelişmesinin doruğuna erişir. Öyleyse işte bu gelişme aşamasından başlayacağız. Amerika Kızılderililerinin bize örnek hizmeti görecekleri bu aşamada gentilist örgütlenmeyi en yetkin biçimiyle görürüz. Bir aşiret, birkaç gense, genellikle iki gense bölünmüştür. Bu ilkel genslerden her biri nüfus artışıyla kendileri karşısında ana gensin kabile görevi yaptığı birkaç yavru gense bölünür. Aşiretin kendisi de birkaç aşirete bölünür ve bunlardan her biri içinde eski gensleri büyük ölçüde yeniden buluruz. Bir konfederasyon hiç değilse belirli durumlarda akraba aşiretleri birleştirir. Bu yalın örgütlenme kendisini doğuran toplumsal koşullara tamamen uygun düşer. Bu koşullara özgü ve bu koşulların kendiliğinden bir kümelenmesinden başka bir şey değildir. Bu biçimde örgütlenmiş bir toplum içine doğabilecek bütün çatışmaları bir düzene koymaya yeteneklidir. Dış çatışmaları ise savaş çözümler. Savaş, aşiretin yok olmasıyla son bulabilir ama köleleşmesiyle hiçbir zaman. Gentilist örgütlenmenin büyüklüğünün ama darlığının da nedeni onda egemenlik ve kölelik için hiçbir yer bulunmamasıdır. İçinde haklar ve görevler arasında henüz hiçbir ayrım yoktur. Amerika yerlisi için kamu işlerine kan davası ya da öbür cezalandırma pratiklerine katılmanın bir hak mı ya da bir ödev mi olduğunu bilmek gibi bir sorun yoktur. Bu sorun ona yemenin, uyumanın, avlanmanın bir hak mı yoksa bir ödev mi olduğunu sormak kadar saçma görünür. Bunun gibi aşiret ve gensin çeşitli sınıflar biçiminde bir bölünmesi de söz konusu olamaz. Ve bu bizi bu durumun iktisadi temelini incelemeye götürür.